90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 138. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 6 Eylül 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 8 Eylül 2023 Cuma. Yine dop dolu bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde festivallerden konuşacağız. 2023 yazının kayıplarına değineceğiz. Ve en sonunda nefis bir de buna bak önerisi sizi bekliyor. Özgür İnceoğulları ve geçen bölümümüzde önemli bir konuya pas atarak güzel bir tartışma başlatan Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür, nereye pas attık biz ya geçen bölüm?
Podcast'ten para kazanılır mı?
Ha, çok önemli tabii, çok önemli.
Podcast'ten para kazanılmalı mı?
Kazanılmalı, bence o soruyu geçelim. İnsan ne yapıyorsa emek verdiği her şeyden karşılığını almalı. Bu bir para olabilir, bir güzel söz olabilir, bir buse olabilir. Olabilir ya, hepsi olabilir ama emeğinin karşılığını almalısın. Bu hayat içerisinde al dengesi, ver dengesi diye bir şey var biliyorsun. O yüzden o soruyu geçiyorum. Nasıl kazanılır sorusunun cevabı tabii çok çeşitli. Bu arada söyleyelim, dinleyicilerimize teşekkür de edelim. Aslında bizi çok cesaretlendiren mesajlar okuduk. Sen de okudun. Bana ayrı geldi. Bizim işte Menemen Stüdyo internet sitemizdeki e-mail adresimize geldi. Genel olarak benim gördüğüm eğilim şu. Evet, para kazanmalısınız ve Patreon genel olarak dinleyicilerimiz tarafından bilinen bir yer. Hatta benim aldığım izlenim zaten birçok dinleyicimiz de aslında bir takım desteklerde bulunuyorlar farklı içerik üreticilerine. İşte kimi YouTube'da, kimi Patreon'da. Yani biz zaten bunu yapıyoruz. Yani şey yapmanıza gerek yok, öyle çekinip utanmanıza gerek yok. Hani açın Patreon'u, verelim desteği gibi net yaklaşan dinleyicilerimiz de var. Ben genelde öyle bir eğilim gördüm. Bilmiyorum, senin fikrin, duygun ne oldu geçtiğimiz haftadan bu yana?
Çok güzel yorumlar vardı. Çok da uzun uzun yazılmış yorumlar vardı. Evet. Dediğin gibi onlara teşekkür ediyoruz. Yani vakit harcayıp bu kadar net cümlelerle, bu kadar kapsamlı bir içerikle geri dönüş yapılması beni de çok mutlu etti. İlk baştaki şeyine ben de katılıyorum. Emeğin karşılığı alınmalı. Bu dediğin gibi bir gülücük de olabilir, bir teşekkür de olabilir, başka şeyler de olabilir. Ya benim genelde görüşlerim pozitifti. Yani hani hakikaten dediğin gibi Patreon konusu bizim için yeni bir konu. Okuduğum şeylerde genelde hep pozitif şeyler düşündüm. Tekrar da teşekkür ediyorum.
O zaman buradan şöyle diyelim. Şimdi bir Patreon hesabı açmaya çalışalım. Ben bir deneme yapmıştım ama bazı yerlerde takıldım. Mesela şey, bir karar meselesi anladığım. Neye ne kadar para isteyeceksin? Yani bu burada da mesela şey durumuna düştüm. Şimdi bir şey koyuyorum oraya, 5 dolar diyorum. Ya bu çok mu az? Yani hani normal standartla bir bakıyorum bazı yayıncılara. Bir kere skala çok geniş. Çok yüksek isteyen var, çok düşük isteyen var. Belki orada da dinleyicilerimiz bir yardımda bulunabilir. Yani sizin yaptığınız şeyin karşılığı, işte diyelim ki özel bir Patreon bölümü yapacağız. 5 dolar buna az mıdır? 10 dolar fazla mıdır? Orada bir şeyim yok benim. Bir aralığım, bir referans noktam yok. Orada yardımcı olabilirler. Bunun dışında da ya ben Patreon konusunda çok ustayım, 5 dakikada açarız size o sayfayı diyen varsa da her türlü yardıma da açız. Çünkü ilk defa gireceğimiz bir ortam. Girip orada saçma sapan şeyler de yapmak istemeyiz. O yüzden hani Patreon konusunda varsa verebileceğiniz destek, fikir, onları da rica ederiz. Çok da seviniriz. Ondan sonra da gereğini yaparız.
Niye dolar bu para birimi?
Çünkü Patreon yurt dışı menşeli bir yer. Ya o bildiğim kadarıyla Türkiye'deki bankalarla falan şeyi yok, yani direkt ilişkisi yok diye biliyorum. O yüzden yani sistem sana zaten onları verdiriyor. İşte 5 dolar mı, 10 dolar mı, 15 dolar mı, neyse. İşte dediğim gibi yani ne koyacağımı şaşırdım ben. Deneme yaparken bile kastım biraz. Vallahi çok mu fazla istedim?
Bu bana şeyi hatırlattı. Doğu Demirkol'un bir hikayesi var ya, bunlar sahneye ilk çıktıklarında bilet fiyatına bir türlü karar veremiyorlar. Diyorlar ki biz 25 lira etmeyiz falan filan. Bana onu hatırlattı. Neyse, ana konularımıza evet, geçmeden önce bir kutlama yapalım diyorum Burçin'cim. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nı bir kutlayalım. Kazanan ve kupayı ülkemize getiren milli takımımızı tebrik edelim. Biliyorsun 2019'da da final oynamıştık. Hem de Sırbistan'la final oynamıştık. Kaybetmiştik. Tabii ondan sonra çok şeyler olmuştu. Yani birçok başarı elde ettiler. Adım adım ilerledik. Zafere ulaştık en sonunda. Hatta anlatmıştık seninle birlikte. Tokyo 2020 olimpiyatlarında çeyrek final oynadılar. Onun üstüne gittiler. Aynı yaz 2021 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadılar. Üçüncü olduk orada da. Bu yaz başı işte Uluslar Ligi'ni kazandık. Yaz sonunda da Avrupa şampiyonu olduk ve Avrupa'nın voleybolda bir numarasıyız. Yani bir numaralı ülkesiyiz. Bununla gurur duymamız lazım. Ve Türkiye'nin aslında milli takımlar seviyesinde ilk Avrupa şampiyonluğu geldi. Yani en sonunda bunu gördük. Evet. Yani en sonunda şu yaşta bunu görmüş olduk. Müthiş bir... Yani çok heyecanlıydı gerçekten. Ekipçe kazandılar ama tabii önce koçu tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Tebrik etmemiz lazım. Daniele Santarelli'yi tebrik etmemiz. Müthiş bir liderlik örneği gösterdi. İşini böyle hani tutkuyla yapan insanlar vardır ya. Büyük hayranlık duyuyorum o insanlara. Onlardan bir tanesi. Yani bakar bakmaz o tutkuyu görüyorsun Santarelli'de. Tebrik edecek çok kişi var aslında. Melisa Vargas'ı tebrik etmek lazım. Finalde 41 sayı, yani hakikaten inanılmaz yani. 41 sayı kazandırdı. En değerli oyuncu seçildi turnuvada. Bütün ekip çok değerli tabii ki. Bütün oyuncular çok değerli ama bir tebrik de aslında Ebrar Karakurt'a gitmesi lazım. Çünkü biliyorsun hani finalden bir süre önce işte bu aşırı muhafazakarların hedefi oldu. Ve hani bence psikolojik anlamda çok etkilenmiştir ama buna rağmen çok iyi bir oyun çıkardı, duygularına hakim oldu finalde ve en sonunda o da aslında dayanamadı. Sonuçta o da bir taş değil, sonuçta duyguları var. İstiklal maçı sırasında hüngür hüngür ağladı, biz de ağlattı. İnşallah devam eder başarılar. İnşallah hani erkek milli voleybol takımının darısı başına diyoruz, diğer milli takımlarımızın da başına. Çok heyecan dolu güzel bir turnuva yaşattılar bize.
Evet, ben çoğunu da seyrettim maçın. Ben ilk gözyaşını, ilk pıtı şeyde İtalya maçı sonrası akıttım. Çok duygulanmıştım. Yani çok büyük bir geri dönüş yapmışlardı ve sonra tabii Sırbistan maçından sonra artık yani duygular falan karıştı, her şey karıştı. Bir kere bence ya dediğin gibi tarihi bir şey. Yani bundan yıllar sonra bile biz bu voleybolcuları bir yerde, televizyonda, gazetede, sokakta gördüğümüzde hatırlayacağız. Yani bu çok önemli bir şey. Artık onlar hayatımızın, anılarımızın birer çok değerli parçaları. Bu çok önemli bir şey ve bu onları da inşallah o günleri de görürüz. Ve bence kazandıkları sportif başarı bize ne kadar ilham verdiyse bir tarafıyla da bence moral olarak, mental olarak hepimizi ayağa kaldırdı. Yani bir kendimize geldik. Birçok, yani şimdi tabii ki işin sportif boyutunu daha çok konuşmak lazım ama hepimiz biliyoruz ki sen de biraz önce Ebrar'dan bahsederken atıfta bulundun. Aşırı muhafazakar dedin. Ben onlara yobaz diyeyim. Yani neyse, hemen hemen aynı kategorideler. Yani her şeye rağmen, bütün kötülüklere, tüm yobazlıklara rağmen bozulmadan, moralleri bozulmadan dimdik ayakta durup kazanılabileceğini gösterdiler. Yani bizim buradan çıkaracağımız bence çok ders var. Tabii ki bu onlara yüklenecek bir misyon değil ama bizim oradan çıkaracağımız çok ders var. Yani dediğin gibi çok sert eleştiriler, çok sert yazılar yazıldı ve bu ilk değil. Bu hep vardı. Yani onlar hep bunlarla şey yüz yüze geldiler ve ona rağmen işte böyle adım adım adım adım tepeye çıktılar. Dolayısıyla bence buradan ders almalıyız. Her türlü kötülüğe, yobazlığa rağmen ayağa kalkılabilir. Bir de şey hissi çok acayip bence. Herhalde mesela futbolda işte Real Madrid'i, Almanya'yı tutan, ne bileyim baskette Amerika'yı tutan falan, hani böyle yenilmez ve mutlak güç olan takımları tutan taraftarların ne hissettiğini çok bilmiyoruz biz. Onu hissettim ya, bu nasıl bir hismiş onu anladım ben. Yani çünkü en üst düzey takımın taraftarıyız. Yani gerçekten en iyisi. Bunun nasıl bir his olduğunu o Sırbistan maçında, ya her dakikasında biz bu maçı alabiliriz hissi var ya, o güven çok acayip bir şey. Bize bunu aşıladılar. Hiçbir spor karşılaşmasında ben hayatım boyunca böyle bir şey hissetmemiştim. Bir de şey çok istiyorum. Yani buradan kime sesleneyim bilmiyorum. Ya böyle posterler çıkarsalar keşke. Böyle iyi çözünürlüklü, biz de onları alsak ya da satsalar, satın alsak takım halinde tek tek, işte çeşitli enstantaneler, ikili üçlü, ben gerçekten alıp böyle asmak isterim yani. Ve hayatım boyunca da göreyim onu, ben de göreyim, çocuğum da görsün, bilmeyen biri görünce ona anlatayım, bak bu takım şunu yapmıştı, şöyle yapmıştı. Keşke böyle bir şey yapsalar, bence hepimizin evinin duvarlarını süsleyecek kadar bize onur veren bir takımla karşı karşıyayız. İsimleri tabii tekrar tekrar ve teker teker saymayacağım. saymamak lazım, unuttuğumuz olabilir ama bazıları bence mesela çok konuşulanlar değil, arka planda bazı isimler bence çok ön plana çıktı. Mesela İlkin Aydın, şeyleri çok hoşuma gidiyor. İlk şeyden sonra benim dikkatimi çekmişti bu Milletler Ligi'nden sonra. Muhabir ona soruyor, TRT muhabiri, işte kime armağan ediyorsun falan diyor. O da ya bu ne biçim soru, tabii ki işte hani Türk kadınlarına falan, böyle bir çok acayip bir konuşması vardı. Sonra bu sefer tekrar geldi Elif Şahin'le, muhtemelen çok iyi arkadaşlar, işte hür doğdum hür yaşarım, bir de o var falan diye arada bir şey söyledi gitti. Sonra muhabir röportaj yapmaya çalıştı, ya dedi ben biraz siyasi konuşurum falan dedi, bir yandan da Erik Dalı oynuyor falan. Çok enteresan karakterler var, çok pozitifler, çok neşeliler ve çok iyiler işlerinde, çok iyiler. Dolayısıyla bence takip etmemiz gereken, bundan sonra da takip etmemiz gereken her sonuca rağmen müthiş bir takıma sahibiz. Ya çok mutlu ettiler bizi ya. Dediğim gibi moral olarak ayağa kaldırdılar bence ülkenin neredeyse büyük bir kısmını.
Harikalar gerçekten, ama sen konuşmanın başında bende bir pencere açtın. Ona kısaca değinmek istiyorum. Ondan sonra ana konularımıza geçelim. Bu hani toplumsal kutuplaşma, farklı görüşlerin birbirlerini böyle hani kıyasıya, yerden yere vurmaları, hatta işte duyguların intikam seviyesine gelmesi, maalesef bu konu hani içinden çıkamadığımız bir konu oldu ve aklıma da şunu getirdi. Sen geçen bölümde güzel bir öneri yaptın Burçin, onlardan bir tanesi de şey, birkaç öneri yaptın da onlardan bir tanesi şeydi. YouTube'da dedin hani Fatih Altaylı ve Teoman'ın röportajı var. Ben onu kaçırmıştım. Sayende haberim oldu. Güzel bir söyleşi gerçekten. Yani hani şimdi geleceğim yere geleceğim ama ondan önce de şunu söyleyeyim. Teoman çok iyi gözüküyor bu arada.
Değil mi? Evet.
Ya kendine bakıyor bence gerçekten. Böyle son derece doğal, hani bildiğimiz haliyle açık yüreklilikle tüm soruları yanıtladı. Çünkü bazı böyle onu hissediyorsun, birçok ünlü röportajlarında doğal davranmıyor. Teoman öyle değil ve hani 25 sene önce de öyle değildi. Neyse oydu, doğaldı. Hiç kasılmayan, böyle kendiyle dalga geçebilen bir adam. Neyse, bu arada röportaj sırasında şunu hatırladım. Daldan atlıyorum ama röportaj sırasında şunu hatırladım. Ben epeydir bir konserini izlememişim. Fırsatım olunca bir tanesine gideceğim. Zaten söylüyor, konserlerim sıklaştı diyor. Yeni albümünü de dinledim bu arada. 1 Eylül'de çıkmış. Adı ilginç. Ben Zargana Deus Ex Machina.
Son İçeriği de ilginç. Şarkılar da ilginç.
Evet, son albümü olduğunu söylüyor. Hit potansiyeli olan bir parça da yok içinde. Yani sözler ön planda. İçeriği dediğin herhalde onu kastettin. Böyle hikaye anlatıcılığı ön planda, evet, sanki. Evet. Neyse, gelmek istediğim konu toplumsal kutuplaşmaydı. Bununla ilgili de konuşmuşlar. Yani Fatih Altaylı ve Teoman. Yani toplumsal ayrılma çok uç boyutlara geldi ve temel değerlerde bile birleşemiyoruz artık. Birleşmek için yapmamız gereken şeyleri bile tartışamıyoruz. Ve yani tamam, bu başka ülkelerde de var hiç kuşkusuz, ama şu belli ki sosyal uzlaşma olmadan ilerlememiz mümkün değil, ama bu hiçbirimizin de sanki umurunda değil gibi.
Yani bir kesimin umurunda değil ve ben artık bunu kabul ettim ve maalesef aslında ben biraz bu konuya biraz sert bakıyorum. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ama eskiden uzlaşmaya, makulde buluşmaya çok inanırdım ve bunun için belli profillerin çok önemli olduğuna inanırdım. Şimdi artık buna pek de enerji harcamadan doğru bildiğimiz yolda ilerleme taraftarıyım. Biraz daha katı bakıyorum. Biraz daha Ebrar gibiyim yani bu konuda. Boş yapmasın kimse. bunu burada kapatalım ama bu konu tabii gider. Teoman'ın röportajı albümünden de belki ileride tekrar bahsederiz. Özgür, seni böyle biraz bir festivaller arası dolaştırmak istiyorum. Var mısın?
Festival gibiyim Burçin.
Peki şimdi ilk önce tabii ben buraya nereden geldim? Neden bugün bir festivallerden bahsetmek istedim? Çünkü geçtiğimiz hafta sonu, hatta daha yeni bitti kriz, bir Burning Man faciası yaşandı. Burning Man dünyanın en ilgi çekici festivallerinden bir tanesi, bir çölde gerçekleşiyor. Nevada çölünde ve dev bir alanda insanlar karavanlarıyla gidiyorlar. Orada değişik yapılar içinde kalıyorlar. Tamamen işte gerçekten çöl ortamında o iklimle, o coğrafyayla geçirdiğin bir festival. İşin müzikal tarafı dışında bir de çok sembolik olarak her festival sonunda kocaman bir Burning Man heykeli yakılır falan filan. Zor bir festival, yani fizik olarak aslında başa çıkması zor bir festival. Bu festivalde geçtiğimiz hafta çok ciddi bir yağmur yağdı festival alanına, yani çöle. Ve bu yağmur nedeniyle de şöyle tarif ediyorlar. Ayakkabılara dokunduğu her şeye yapışan kalın sümüksü bir çamur ortaya çıktı. Yani oradaki yer şartlarından bahsediyorum. Ve bu neyi getirdi? Hiçbir araba giremiyor, hiçbir araba da çıkamıyor. Dolayısıyla festivale katılanlar mahsur kaldılar. Mahsur kalmaları bir tarafta eğlenceli kabul edilebilir. Aa, zaten festivaldeyiz falan, ama şöyle bir durum var. Yiyecek içecek tedariki, festivalin bitmesine yakın insanların dönmeye ihtiyacı ve bunların dönememesi, hiçbir araç giremiyor, hiçbir araç çıkamıyor. Böyle bir ortamdalar, distopik bir ortamdalar. Bundan çok keyif alanlar da vardı, ama daha sonra ben bazı işte yazıları, videoları takip ettim. Olayı böyle, hani açlık oyunları filmi var ya, ona benzetenler de çıkmış. İşte yemek bulmaya çalışanlar, tuvaletle ilgili problem yaşayanlar, elektrik falan filan, bir sürü jeneratör problemleri. Ve 3 gün boyunca bu 70 bin kişi bahsediyoruz bu arada, çıkamadılar. Çıkanlar şöyle çıktılar: 5 mil yürüyüp o fırtınada ve çamurlu alanda, 5 milden sonra çıktıkları otobanda işte bir araç varsa dönecekler. Hatta bu konuda çok sembolik bir olay, DJ Diplo ve komedyen Chris Rock aynı kamyonetin arkasında uzaklaşırken bir video kaydetmişler. İşte biri almış bunları kamyonetine. Bir kişi de hayatını kaybetti, ama yağmur nedeniyle değil, sanırım bir elektrik problemi nedeniyle hayatını kaybetti. Dolayısıyla enteresan bir yani Burning Man gibi çok dev bir festivalde aslında bir yaşanan şey bir rezalet ya da bir kaos, ne dersen de. Kimileri dediğim gibi çok da eğlendiler, yani mahsur kalmak çok da problem olmadı. Bu tabii benim aklıma şeyleri getirdi, yani bu tip büyük festivallerde yaşanan sıkıntılar, işte Woodstock 99'u biliyoruz. İşte belgeseli yapıldı, neler yaşandığını biliyoruz. Yakın dönemde çok daha popüler bir örnek işte bu Fire Festival, para toplanıp adaya götürülüp saçma sapan bir halde kalan insanlar, ki bu adam hapisten çıktı, ikincisini yapacak, biletleri çıkardı falan, böyle bir durum. Ve büyük festivallerde yaşanan sorunlar, işte nedir o? İşte tuvalet sorunları, nedir o? Küçücük bir hamburgere verdiğin dev paralar, bir içecek almak için 2 saat sıra beklemeler vesaire vesaire. Şimdi bu festival sorunları benim aklıma başka bir şey getirdi. Bir süredir takip ettiğim bir aslında içerik, bir konsept var. Mikro festivaller. Nasıl mikro podcastler var, her şeyin mikrosu var. Festivallerin de mikrosu var. Ben bunların, hani bu festivallerin biraz artacağını düşünüyorum. Aslında 2 senedir, 3 senedir takip ediyorum. Bir artış var, ama belki bu tip olaylar buradaki yönelimi değiştirebilir. Bunu biraz konuşalım ya da paylaşalım istedim. Nedir mikro festival? İlk önce onu söyleyeyim. Bir kere zaten katılımcı sayısı bunu biraz gösteriyor. İşte yani maksimum 2-3 bin kişilik. Bunun altındaki her festival, yani 500 kişilik de olabiliyor, 300 kişilik de olabiliyor. Hatta bir tanımlamada şöyle demiş: çok büyük bir düğüne veya aile bir araya gelen bir aileye de benzetilebilir bu ortamlar. Farklı yerlerde yapılıyorlar. İşte böyle dev şeyler, Glastonbury gibi böyle şeyler, çiftlikler falan değil, bir çiftlikteki bir işte kullanılmayan ahırda belki, ya da bir yerdeki işte böyle bir kır evinde gerçekleşiyor, küçük alanlarda gerçekleşiyor bu tür festivaller. Genelde duyurusu öyle boy boy fotoğraf ve ilanlarla yapılmıyor, biraz kulaktan kulağa oluyor, ama çok da ilgi görmeye başladığını en azından katılımcılardan ve bu festivalin biletlerinde çok kısa sürede sold out olmasından görüyoruz. Türkiye'de de bu tür eğilimlerin olacağını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili tekrar yazılara geri döndüm. Neden insanlar mikro festivali tercih ediyorlar? Şu anki gündeme uygun mu diye. Mesela çok ilginç şeyler de var burada karşılaşma. Tabii ki fiyat burada çok önemli. Yani artık büyük bir festivale gittiğin zaman verdiğin bilet fiyatları ortada. Buralarda çok bunların 1/3, 1/4 fiyatına bu festivallere gidebiliyorsun. Yaş şeyleri çok değişti. Bu fiyatlar tabii festivallere katılan yaş gruplarını çok etkilediler. Bak, elimde şöyle bir done var. Glastonbury ile ilgili bir yaş şeyi var, serisi var. Mesela 1997, işte Radiohead en üst düzey grup, line-up'ta tepede. O zaman yaş seviyesi, yani bu festivale katılan yaş ortalaması 26. 2022'de bu 45'e çıkmış. En son 2023'te de Guns N' Roses şeydi, headliner'dır. Yani düşün işte. Genel olarak yaş seviyesi yükseliyor çünkü ekonomik gücü olanların biraz katılabildiği, onların vakit geçirebildiği bir hale geldi. Dev festivallerden bahsediyorum. İşte Coachella gibi, Glastonbury gibi festivallerden bahsediyorum. Dolayısıyla burada biraz, yani ne kadar çok paran alınırsa o kadar iyidir bu festival veya festival için bir başarıdır gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ama bu mikro festivallerde biraz o underground kültür var. Çok ticari değil, işte süslemelerden yediğin yemeklere kadar, ama çok tatmin edici. Nedir buradaki özellikler, mikro festivallerdeki özellikler? İşte biraz önce dediğim gibi biraz kulaktan kulağa yayılan şeyler, işte nerede olduğu belli olan. Genelde mesela bir bölgeye ve o bölgenin insanına hitap ediyor. Dolayısıyla böyle çok uzağa gitmiyorsun, aracınla çok kilometrelerce yol kat etmiyorsun, git gel sorun olmuyor falan, böyle lokal şeyler, festivaller oluyor bunlar. Tabii insanlar için de şöyle bir artısı var. Bir bağ kurma potansiyeli çok yüksek. Yani senin gidip işte Glastonbury'de, Reading and Leeds'te biriyle tanışma, o tanıştığın kişiyi iki saat sonra tekrar görme falan filan, bunlar çok ekstra durumlar. Ama bu tür festivallerde klasik o şey, hani topluluk denen bir hikaye var ya, hani bu sosyal medyada da çok popüler bu durum. O topluluğun aslında fizik bulmuş hali. Çok daha iyi bağ kurabiliyorsun. Birbirine çok daha güvendiğin, hatta belki aynı mahalleden, aynı ortamda birkaç kere gördüğün insanları görüyorsun. Daha sıcak ve güvenilir bir ortam olduğu için de bu mikro festivaller tercih ediliyor. Hatta bu festivaller, işte biraz yapanlara baktım, İşte ücretsiz bilet veriyorlar veya çok indirimli biletler verebiliyorlar. Çünkü yaptıkları masraf çok değil. O biletten kazanacağı şey belki sadece işte sanatçıya verdiği, DJ'ye verdiği para. O yüzden bilet fiyatlarında uçmuyorlar. Hatta bedava bilet de çok veriyorlar. Sanatçı tarafına baktım. Mesela onlardan tercih edenler, onların röportajları. Mesela bir tanesi enteresan bir şey söylemiş. Bir kere diyor, bu festivallere katılanlar daha açık fikirli. Hani böyle geniş kitlelerin yönlendirmesi olmadığı için risk alabileceğim performanslar sergileyebiliyorum diyor. Bu çok enteresan bir şey. Gerçekten şimdi çok kalabalık, binlerin seyrettiği bir yerde çaldığın şarkı, line-up'a aldığın şey, işte bunların hepsi çok önemli ve biraz da popüler olmak durumundasın. Veya o kitleye uygun olmak zorundasın, ama kendini ifade ettiğin şey başka bir şey olabilir. Bunlar mikro festivallerde daha kolay. Dolayısıyla şimdi bu büyük festivallerdeki problemler biraz, bence artık festival dönemi bitti diyebiliriz, ama önümüzdeki senede Türkiye'de pek yok, yurt dışında var. İşte İsviçre'de, İngiltere'de, birçok yerde var bu mikro festivaller. Bunların artacağını düşünüyorum. Türkiye'de de bunlara yönelik bir takım girişimlerin olmasını bekliyorum. Yoksa bile buradan bizi dinleyen vardır, organizasyonla uğraşan arkadaşlarımız. Bu tür mikro festivallere eğilmek bence gelecekte de çok daha şey, hem bir gelen katılımcı, işte sanatçılar için yüksek bilet fiyatları ve ekonominin geldiği bu noktada, yani her açıdan aslında iyi bir teklif gibi geliyor. Bu Burning Man'i izlerken o insanları çektiği çileyi ve kaosu, bir anda aklıma tekrar bunlar geldi. Bu mikro festival dosyasını tekrar açmak istedim.
Aslında Burçin'cim, anlattığın tarza uygun işler sanki Türkiye'de yapıldı. Yani şimdi direkt aklıma gelmedi ama sanki bunun örneklerini yaptılar gibi hissediyorum. Aslında iş modeli olarak çok uygun. Sen kaos yaşanan ya da işte ne bileyim zorluklar yaşanan büyük festivallere örnekler verdin. Bir tane de şey geldi aklıma. Yine geçtiğimiz seneydi zannedersem. Travis Scott'ın headliner olduğu bir Astro'ydu galiba, değil mi? Yanlış söylüyor olabilirim ismini.
Evet, evet.
O festivalde de büyük bir hezimet oldu. Sahnenin önüne insanlar koşuştular. Hatta can kaybı bile olmuştu diye hatırlıyorum. Büyük festivaller, evet, evet. Ve çok zor organizasyonlar. Hem yapması zor, hem hakikaten düzenlemesi zor. Sanatçı tarafı zor, seyirci tarafı zor, organizatör tarafı ayrı bir zor. Mikro festivalleri sen anlatırken fikir olarak çok beğendim. Dediğim gibi sanki bunların örneğini de yaşadık gibi geliyor bana Türkiye'de.
Mesela var mı aklına gelen?
Aklıma gelmedi. Aklıma direkt gelseydi zaten ismini söyleyecektim ama gelmedi. Ama bu tip, bu tarife uygun işler yaşadığımızı hissediyorum.
Belki o mesela zamanda Aşık 2000 falan vardı. O onlar biraz bu tarz, gerçi o da büyük bir festivaldi yani, bize göre büyüktü ama şimdikilere göre küçüktü. Ya bu tabii ki illa müzikle ilgili olması gerekmiyor. Farklı farklı alanlarda böyle mikro toplantılar, şeyler yapılıyor ama bu tür festivaller tabii bizde bu underground kültürü, yasaklar, bir takım işte açık hava mekanlarının festival için kullandırılması. Ya şu anda konserler bile olmuyor. Yani biliyorsun, bir yerde konser olacak, hemen birileri devreye giriyor, şikayet ediyorlar, o oluyor, bu oluyor. Bir sürü konser, festival şu anda iptal oldu. O yüzden bilmiyorum mikrolar için ne kadar uygun olabilir ama bunlar tabii daha belki 500 kişiyle bile oldukları için tercih edilebilir durumlar olabilirler. Ben büyük festivallerde artık şeyi düşünüyorum. Ya şimdi gideceğim de arabayla gitsem bir dert. Gitmesen ayrı bir dert, dönüşü bir dert, gidişi bir dert. Nereye park edeceksin? İşte acıktın, şu oldu, bu oldu. İşte tuvalete 2 saatte gittin, yemeği 1 saatte aldın falan filan. Biliyorsun işte, sen de çok iyi biliyorsun. Bunlar artık, ha gençler burada tabii daha bunları çok takmadan bir festival ruhu yaşayabilir ama o zaman da işte şimdi artık ekonomi devreye giriyor. Yani o paraları artık gençler veremiyor. Biraz önce söylediğim gibi yani bayağı bir orta yaş ve üstünün artık katıldığı elit organizasyonlar haline gelmeye başladı yavaş yavaş.
Burçin'cim, bir önceki bölümümüzde bir nevi bitmekte olan yazın kapanışını yapmış gibi olmuştuk. Neler dinlendi dedik, işte neler izlendi, bunları özetledik. Güzel de bir özet oldu. Ama bir şey yapmadık ve bence yapmalıyız. Maalesef bitirmekte olduğumuz yaz mevsiminde önemli kayıplar oldu. Çok değerli isimler hayata veda etti. Özellikle müzik dünyasında bu kayıplara değinmezsek ve kaybettiğimiz isimleri anmazsak sanki doğru olmayacak gibi geliyor bana. Zamanımız yettiğince birkaç önemli isimden bahsetmek istiyorum. Onları tekrar hatırlamak istiyorum. Uygun mudur sence?
Tabii ki.
Peki, o zaman önce Türkiye'den başlayayım ve Özkan Uğur'u analım. Çok sevilen bir isimdi. Hem çok önemli bir müzisyen, hem çok önemli, çok sevilen bir oyuncuydu Özkan Uğur. Daha 18 yaşındayken müziğe başlıyor. Daha doğrusu profesyonel müziğe başlıyor. Çünkü Mahzar Alanson ve Fuat Güner'in ilk grupları Kaygısızlar'da bas gitaristlik yapmaya başlıyor. Sonra 80'lerde bu isimlerin çalışmaları yoğunlaşıyor ve 1984'te de Mazhar Fuat Özkan ismiyle bir albüm yapıyorlar. Efsanevi albümleri Ele Güne Karşı, Yapayalnız'ı yapıyorlar ve büyük başarı kazanıyorlar. 80'lerden bu yana da böyle birçok parça, büyük hitler, albümler yapıyorlar. Ve Türkiye'yi de 2 kez Eurovision şarkı yarışmasında temsil ettiler. Dediğim gibi Özkan Uğur çok başarılı bir oyuncuydu aynı zamanda. Oyunculuğa Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyunuyla başlamıştı. Filmlerde oynamıştı, dizilerde oynamıştı. Hemen aklıma ilk gelenler şunlar: Eşkıya, Gora, Arok, Yahşi Batı. Bu filmlerde izledik Özkan Uğur'u ve dizilerde de tabii izledik. Dizilerde de seyrettik. İkinci Bahar'ı hatırlıyorum. Cennet Mahallesi gibi dizilerde seyrettik. Galiba Özkan Uğur en çok bizi enerjisiyle ve o neşesiyle hatırlayacağımız bir kişi. Yani pozitif enerjisi hiç bitmeyecek bir havası vardı gerçekten. Özellikle hani Mazhar Fuat Özkan konserlerini hatırlarsın. Böyle zaman zaman işte bir yere gelir konser ve doğaçlama vokal kısmı olur ve orada performansına bayılırdım ben Özkan Uğur'un gerçekten. Hatta bir kere bir kısa da olsa bir tanıştık, konuşma fırsatım olmuştu. Dünya tatlısı bir insandı gerçekten. Öncelikle Özkan Uğur'u anarak başlayalım istedim bu bölüme. Müzik dünyasının bir başka kaybı da Baha Boduroğlu'ydu. Belki çok tanınan bir isim olmayabilir. Özellikle 40 yaşının altında olanlar hatırlamakta zorlanabilirler. Ama ondan bahsetmemiz şart. Zira bizim için o Baha abiydi. Aynı kurumda birlikte çalışmıştık. Bizim çalıştığımız radyonun kardeş radyosu vardı ve onun müzik direktörlüğünü yapıyordu o da. O da Özkan Uğur gibi hem oyuncu hem müzisyen de önemli tiyatrolarda sahne almış. Daha doğrusu tiyatroyla başlamış aslında sanata. Kent oyuncularında oynamış. Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü tiyatrolarında çalışmış. Tiyatroda tanıştığı Güzin Sokullu'yla bir ikili olmuşlar ve müzik yapmaya başlamışlar. 70'lerde çok başarılı oluyorlar. Hatta Gençlik Başımda Duman albümü, meşhur albüm. Evet. O yılın en çok satan albümlerinden biri oluyor. Sonra maalesef ayrılıyorlar. Bahadıroğlu tanıdığımız, sevdiğimiz, saydığımız bir büyüğümüzdü. Tanıştığımızda aktif bir müzisyen değildi, aktif bir radyocuydu. Çok da severek yapıyordu radyoculuğu. Birçok kişiye de örnek oluyordu. Dolayısıyla onu da anmak istedim.
Evet, hatta ben o zamanlar müzik direktörlüğü nasıl bir şey bilmiyordum. Listeleri yapıyordu o, liste yapıyordu. Hep böyle sorular sorardım. Yani bunu hani neye göre onu ondan sonra koyuyorsunuz, neyi bunda mı? Oturur böyle sabırla anlatırdı. Yani sonuçta 20'li yaşlarda bir çocuğum ben de. Çok şey yapardı. Bizi de televizyona çıktığımızda hep çok çok desteklemişti. Ya yani çok, o da çok pozitif. Çok babacan. Ve bildiklerini paylaşmayı çok seven biriydi. Onu da saygıyla anıyoruz, evet.
Evet, Türkiye'den bir başka önemli isimden bahsedeceğim. Ardından da Türkiye dışından bazı isimleri anarız. Bu yazın en önemli kayıplarından biri de maalesef Erkin Koray'dı. Erkin Koray'ı anlatmak çok kolay değildir aslında. Yani bir kere müziği çok özgündür, çok katmanlıdır. Zamanın önünde olmuştur hep. Ve bu sebeple de bazen eleştirilmiştir Erkin Koray. Farklı tarzlarda eserleri vardır. Yani rock müziğin farklı boyutlarında üretmiştir. Hard rock olsun, progresif rock, Anadolu rock, psychedelic rock yapmıştır. İşte türküleri, Türk sanat müziğini arabeski almıştır. Rock'la harmanlamıştır. Yani müzik ailesinden geliyormuş Erkin Koray'ın. Annesinden piyano çalmayı öğrenmiş. 50'li yıllarda işte İstanbul Alman Lisesi'nde okuduğu yıllarda gitar çalmaya başlıyor. Gruplar kuruyor. Sonra lise bitiyor. 60'lı yılların başında yarı profesyonel olarak devam ediyor müziğe. 60'larda başladığı kariyerine de, yani ölümüne dek devam ediyor. Anlatacak aslında çok şey var tabii Erkin Koray hakkında. Albümleri, şarkıları, yarattığı tarz, ilham verdiği, işte yollarını açtığı müzisyenler, ondan etkilenen çok müzisyen var gerçekten. Belki bir başka bölümde daha derine inebiliriz, daha detaylı bir şekilde anlatırız. Ama bilmiyorum, bu üç isimden, Türkiye'den kaybettiğimiz bu üç isimden bir tanesinden en azından bir ufak bir parça girelim mi şurada?
Girelim, hangisini istersin?
Bilemiyorum. Mesela Özkan Uğur'un bir parçası vardır Burçin. Yani herkes tabii onun ölümünden sonra tabii ki Mazhar Fuat Özkan parçalarını hatırladı. Hatta Özkan Uğur'un solo parçası Olduramadım'ı çok hatırladı ve çaldı. Ama bir parça vardı, belki hatırlarsın, 90'larda müzik televizyonlarında da çok döndü. Bir film şarkısıydı. Karışık Pizza diye bir film vardı. O filmin soundtrackinden bir parça vardı. Özkan Uğur yazmamış bu parçayı ama seslendirmiş. O parçadan bir bölüm girebiliriz gibi hissediyorum.
Tamam, tamam, dur, hazırlayalım.
Maksat muhabbet olsun, gel meclisimize. Oturup meşk edelim, varalım zevkimize. Maksat muhabbet olsun, acılar şöyle dursun. Dünya seninle güzel, aşk oyununda uyusun. Maksat
güzel.
Türkiye dışından 3 önemli isimden de bahsedelim ve onları da analım. Başta Jane Birkin. Temmuz ayında Paris'te hayatını kaybetti. İngiliz bir sanatçı ama Fransa'nın ikonuydu. Yani İngiliz olmasına rağmen Fransa'nın ikonuydu. Fransa'yı çok seviyordu. Fransızlar da onu çok seviyordu. Hem oyuncu hem müzisyen de o da. Yani birçok demin bahsettiğimiz isim gibi. Türkiye'ye de konser için gelmişti. Yanılmıyorsam Babilon'da sahne almıştı. 60'ların en flash isimlerinden bir tanesiydi Jane Birkin. Yani o zamanki partneri, o da Fransa'nın en meşhur isimlerinden Fransız sanatçı Serge Gainsbourg'la birlikte müthiş takip edilen bir çift olmuşlardı onlar. 60'larda sinema oyuncusu olarak kariyerine İngiltere'de başlıyor. Sonra bir Fransız filmi için teklif alıyor ki Fransızca da bilmiyor. Fransa'ya geliyor. İşte filmin diğer oyuncusu da işte sonradan sevgilisi olacak Serge Gainsbourg. Sonra aşkları başlıyor işte ve profesyonel anlamda da birlikte oluyorlar. Beraber müzik yapıyorlar. Bir düet yayınlıyorlar ki yani hani hakikaten böyle bir anda herkes o düeti konuşuyor. Je t'aime moi non plus'yu konuşuyor. Serge Gainsbourg bu şarkıyı aslında Brigitte Bardot'a yazıyor. Ama Jane Birkin'e kısmet oluyor parça. Böyle erotik bir şarkı. Bazı ülkelerde de yasaklanan bir parça. Bu sayede de çok duyuluyor aslında. müzik ve sinema hayatı dışında da faal bir isimdi Jane Birkin. Özellikle işte göçmen hakları hakkında konuşuyordu, AIDS hakkında çalışmalar yapıyordu. Aktivist tarafı da vardı. Bir de Hermes markasının belki de en çok tanınan çantalarından birine ismini vermişti. Meşhur Birkin çanta, adını Jane Birkin'den alır. Güzel de bir hikayesi vardır. Belki bir başka bölümde anlatırız. Burada da senden bu parçadan bir bölüm istiyorum tabii ki. Je t'aime moi non plus. Oh,
çok etkileyicidir. Çok güzel şarkı.
Sever misin?
Severim, severim.
Bu yaz kaybettiğimiz bir başka önemli isim Tony Bennett. Gerçek ismi Anthony Dominic Benedetto. Efsane bir isimdi. Gerçekten büyük efsaneydi. Yani hakikaten efsane sözcüğünü hak eden isimlerden bir tanesiydi. Caz şarkıcılar arasında en iyilerdendi hiç kuşkusuz. New York'ta doğdu. Efsane oldu. Genç yaşta müzik yapmaya başladı. Columbia Records şirketiyle çalıştı. 50'lerin başında yaptığı şarkılarla tanınmaya başladı. Ve bak Burçin, 7 tane 10 yılda müzik hayatı devam etti. 2020'lere dek çalışmaya devam etti. Yani bu çok az insana olur. Çok az, hani bırak müzisyeni, çok az insan zaten 70 yıl boyunca ya da 7-10 yıl boyunca çalışabilir. Yani bunu müthiş bir şekilde yaptı. 50'lerde işte daha caz müziği yapıyordu. Sonra başka bir kitleye uzandı. MTV Unplugged albümü bile yaptı. Asıl rotası cazdı ama zaman zaman işte pop müziğe de kaydı. Başka jenerasyona hitap etti. Çok meşhur olan isimlerle çalıştı. Bir düet albümleri vardır mesela. Ya da işte 2014'te Lady Gaga ile bir albüm çıkardı. Ve bu albüm de bir numaraya ulaştı. Grammy ödülü kazandı. 50 milyon civarında ya da onu aşan bir albüm satışı gerçekleştirmiş. New York'ta doğdu dedim. Bu şehrin sembol isimlerindendi ve bu şehirde hayata gözlerini kapadı. Bence The Way You Look Tonight parçasıyla anmamız gerekiyor Tony Bennett.
And your cheek so soft, there is nothing for me but to love you. Just the way you look tonight.
Ne ses ya, ne ses.
Müthiş gerçekten. Ve son olarak Sinead O'Connor var. Anmamız gereken isimler arasında. İrlandalı müzisyen Sinead O'Connor ismini değiştirmişti gerçi ama biz bu ismi kullanmaya devam edelim. Tüm dünyanın bildiği ismi bu zaten, onu söyleyelim. Zorluklarla geçen bir yaşam öyküsü var maalesef. 2021'de çıkardığı otobiyografisinde de anlatıyor, Rememberings diye bir kitap. Annesinin kendisine uyguladığı şiddeti anlatıyor, böyle hırsızlık yapmayı öğrettiğini anlatıyor. Bu yüzden de çok küçük yaşta babasıyla birlikte yaşıyor. Okulda müziğe yoğunlaşıyor, kendi grubunu kuruyor. Sonrasında işte mekanlarda sahneye çıkıyor. Sonra Londra'ya gidiyor ve orada işte geniş bir müzik piyasası var tabii ki. Orada büyük isimlerle tanışıyor. 1990 yılında da en tanınmış parçasını çıkarıyor. Prince'in parçası, Prince'in yazdığı bir parça. Nothing Compares to You. Bir anda bütün dünyada tanınıyor. Ve tabii ki birçok farklı yönü de var. Onlardan bir tanesi de toplumsal konularda görüşlerini hiç dolandırmadan dile getirmesi. İşte kadın hakları hakkında konuşması, savaş hakkında konuşması, çocuk istismarı gibi konularda fikirlerini söylemesi. Hatta çok yankı uyandıran bir olay vardır. 92'de Papa'nın bir fotoğrafını televizyonda yırttığı bir sahnesi vardır. Dediğim gibi hayatı çok zorluklarla geçmiş, çok üzüntülerle geçmiş bir sanatçı. Ve mental olarak, psikolojik olarak çok zorlanmış hayatı boyunca. 2022'de oğlu intihar ediyor. Küçük üçüncü çocuğu maalesef intihar ediyor ve onu tabii bu olay yerle bir ediyor. 1,5 sene sonra da Sinead O'Connor Londra'da hayatını kaybetti. Sanırım onu da Nothing Compares to You ile anmak lazım.
çok büyük şarkı. Ben belki bu listeye bir ekleme yapabilirim. Tabii ki yaz dönemini konuşuyoruz. Sixto Rodriguez, Searching for Sugar Man adlı bir belgeselle aslında dünyanın birçoğunu tanıdı. Amerikalı bir folk müzisyeni. İşte albüm yapıyor, şarkılar yapıyor ve kendisinden habersiz Güney Afrika'da bir kahraman haline geliyor. Hatta orada işte Elvis Presley'den, Bob Marley'den daha çok satan bir adam. Yıllar sonra onun peşine düşüyorlar. Kendi halinde, hiç öyle meşhur ve ünlü olmaya çalışmayan, müthiş de bir sesi var, çok da yetenekli. Onu buluyorlar, sonra Searching for Sugar Man belgeseli yapılıyor, işte ödüller alıyor falan. O zaman dünya farkına varıyor. Böyle bir adam varmış, Elvis Presley'den bile daha popüler. Ondan sonra çeşitli yerlerde ara ara karşımıza çıkıyordu. İşte en son o da hayatını kaybetti. 80'li yaşlarındaydı. Onu da bu belgeseldeki bir şarkı var. O zaman çok popüler olmuştu. Onunla böyle kısa bir anabiliriz belki. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Hepsini teker teker saygıyla anıyoruz. Ve başta söylediğin gibi bugün bir de buna bak da bir podcast önereceğim. Bu podcast yurt dışından bir podcast. Aslında ikinci sezon. 2018'de ilk sezon yapılmıştı. Çok bildiğimiz bir aile. Osborne ailesi. Osborns, yani Ozzy Osbourne, eşi ve iki çocuğu. Neden çok biliyoruz? Çünkü 2000'lerin başında yaklaşık 3-4 yıl televizyonda yayınlanan bir reality programında bütün aile ortadaydı. Ve aslında bu o türde programların ilk örneğiydi. Yani biz orada işte hastalıkla mücadelesini gördük. Çocukların uyuşturucu alkol bağımlılığından kurtulma süreçlerini gördük. Bayağı dikkat çeken bir seri oldu. Ondan sonra tabii işte konserler vesaire ara verdiler. 2018'de bir podcast serisine başladılar. O bitti ve 5 yıl sonra hatta çok fazla isteniyordu ama Ozzy Osbourne'un da sağlık problemleri var. Bu yüzden turnesini iptal etti, bu yüzden çalışmalarını iptal etti. Ama en sonunda podcast için onay verdi. Çünkü onu çok yormayacak bir durumdu. Evde, kendi evlerinde stüdyoyu kurdular ve ikinci sezon, Osbourne'un ikinci sezonu kaydedildi. İlk tanıtımı da yayınlandı. 12 Eylül'den itibaren de platformlarda olacak. Yine tabii işte çok açık şekilde aile kendi içerisinde, kendi problemlerini konuşacaklar, insanlar hakkında konuşacaklar. Osbourne'u televizyondan izleyenler için zaten bildikleri bir seridir. İzlemeyenler için de gerçekten enteresan olduğunu söyleyebilirim serinin. Tekrarlayayım, 12 Eylül'de ikinci sezon yayında.
Çok teşekkürler Burçin, harika bir öneriydi. Bu öneriyle bu bölümü kapatabiliriz. 138. bölümümüzü kapatabiliriz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.